Ayrım 8.
Kocası onun bu acıklı halini fark etmişti, yanına yaklaştı. "Madam," dedi kesin bir dille, "doğruyu söylemenin zamanı geldi artık. Görüyorsunuz ki sizi yalanlarımla kandırdım." Gözlerini oda hizmetçisine dikerek, "Şu arsız karıya gelince onun haberler taşımasını önlemem gerekiyor. Al bakalım, sen de layığını bul," dedi ve cebinden bir tabanca çıkardı, zavallının beynini dağıttı. "Ha, işte böyle layığını bul. Ancak bu şekilde kapatabilirdik ağzını senin." Sonra da baygın karısını kollarına aldı. "Madam, siz hiç kaygılanmayın. Size karşı uygulayacağım usuller fevkalade olacak. Karım olmanın kazandırdığı bütün ayrıcalıklardan yararlanacaksınız. Adamlarımın da size şeflerinin eşi sıfatıyla her türlü üstün saygıyı göstereceklerinden emin olabilirsiniz." Hikayesini anlattığımız ilginç yaratık gerçekten içler acısı bir duruma düştü. Gerçi kocası ona özen gösterdi ama biraz kendine gelip de yanında sevgili yol arkadaşını göremeyince yine hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Franlo oda hizmetçisinin cesedini ırmağa attırmıştı. Yeniden ağlamaya başladı. "Bu kadının yokluğu sizi fazla üzmesin," dedi Franlo. "Onun sizin yanınızda kalmasına imkan yoktu. Ama artık o olmadığına göre size her türlü özeni ben göstereceğim. Hiçbir eksiğiniz olmayacak." Mutsuz karısının şimdi daha az ürktüğünü görünce, "Madam," diye ekledi, "ben de şu yaptığım kötü işler için dünyaya gelmedim. Kumardır beni sürükleyen bu bahtsızlık ve suç evrenine. Baron Franlo adını sizi etkilemek için uydurmamıştım. Böyle bir adım ve ünvanım vardı bir zamanlar. Gençliğimi askerlik hizmetinde geçirdim. 28 yaşımda 3 yıl önce miras olarak konduğum bir serveti çarçur ettim. Yıkılmam için bu kısa süre yetti. Servetimi ve adımı elde eden kimse Amerika'ya gidince bende de bir fikir uyandı ansızın. Gidip birkaç ay Paris'te yaşayanları dolandırayım, kaybettiklerimi yeniden elde edeyim dedim. Bunu da fazlasıyla başardım. Sizin çeyizinizi ele geçirmek için 100 bin frank harcamıştım. Ama görüyorsunuz ki şu anda 100 bin eküm ve güzel bir karım, çok sevdiğim, bütün ömrümce her yönden üstüne titreyeceğim bir karım var. Şimdi o kadın lütuf buyursun da bir parça sakinleşerek hayat hikayemin geri kalan bölümünü dinlesin. Evet, bahtsızlıklara uğramıştım. Fransa'nın merkez eyaletlerini haraca kesen bir haydutlar çetesine katıldım. Kumar tutkusuyla yaşayan genç adamlar için ne acı bir ders. Çetede çok cesur ataklarım oldu ve girişimin ikinci yılı dolunca şefliğe yükseldim. Daha sonra çetenin yerleşme merkezini değiştirdim. Vivare dağları arasında kimsenin bulamayacağı, adaletin hiçbir zaman giremediği dar ve ıssız bir vadiye yerleştim. İşte size ülkemi anlattım madam. Sizi hangi koşullar içinde alıp getirdiğimi anlattım. Burası benim çetemin karargahı. Daha ötede de müfrezelerim, birliklerim var. Onları kuzeyde Burgon'a kadar, güneyde denize kadar sürerim. Doğuda Piemonte sınırlarına, batıda Auvergne dağlarının eteklerine giderler. Emrimde 400 adam var, hepsi de benim gibi gözü kara, ölümü göze almış, yaşamak ve zenginleşmek için her şeye hazır yiğit kişilerdir. Cesetler bizi ele verir kaygısıyla darbelerimizi iyi ayarlıyor ve az kişi öldürüyoruz. Ancak korku duymadığımız kimselere hayatlarını bağışlıyoruz, geri kalanları dönüşte beraberimizde getiriyor, bizim için yararlı bilgileri ve bize gerekli eşyalarını aldıktan sonra boğaltılıyoruz. Savaş usullerimiz azıcık barbar gibi görünüyor ama ne yaparsınız, güvenliğimiz buna bağlı. Adil bir hükümet, elindeki avucundakini çarçur eden genç bir adama bu hatasından ötürü 50 yıl sefalet içinde yaşama cezası mı vermeliydi? Bir düşüncesizlik yüzünden bir genç adam bu kadar aşağılara mı düşmeliydi? Onurunu mu yitirmeliydi? Bahtsız olduğu için onun tek yaşama kaynağı bayağı eylemlerde ya da zincirlerde mi olmalıydı? İşte toplumlarda canileri böyle ilkeler yaratıyor adam. Benim hayatım bunun en açık kanıtı. Yasalar kumarı önleme gücünden yoksun, tersine kumar oynanmasına izin veriyor. Oyunda bir adamın başka bir adamı soyup soğana çevirmesine izin verilmesin. Ama kumar yoluyla bu mümkün oluyorsa bu suç, ben buna da suç derim, hiçbir yasayla cezalandırılmıyorsa, biz de aynı adamı ormanda gezinirken üstüne çullanıp soyunca cezalandırılmayalım. Ama yöntemler ve biçimler aynı olduktan sonra sonuçlar da aynı sayılmamalı mı? Palais Royal'de sizi soyan bir bankerle Boulogne Ormanı'nda karşınıza dikilip kesenizi isteyen Tranchemontant arasında büyük bir fark olduğunu mu sanıyorsunuz siz? İkisi de aynı şeydir madam. Aralarında bulabileceğimiz tek somut ayrım şu. Banker sizi hileleriyle, haydutsa cesaretiyle soymuştur. Şimdi size gelelim madam. Ne dedim? Size kendi evimde en büyük rahat içinde yaşama olanağı veriyorum. Yanınızda başka kadınlar da olacak. Arkadaşlarımın karıları. Onlarla küçük bir çevre kurarsınız. Kuşkusuz pek eğlendirici bir çevre olmayacak sizin için. Bu kadınlar sizin durumunuza da erdemlerinize de çok yabancı kimselerdir mutlaka. Ama bütün bütüne sizin buyruğunuzda olacaklar. Sizi eğlendirmeye, size hoşça vakit geçirtmeye çalışacaklar. Küçük mülklerimde size de yapılması düşen işler var. Ama oraya bir gidelim, ondan sonra konuşuruz. Bu akşam sizin dinlenmenizle uğraşalım daha çok. Hiç değilse biraz dinlenmeniz iyi olacaktır. Çünkü yarın çok erken çıkacağız yola. Gücümüzü tazelememiz gerek. Franlo, kulübenin sahibi olan ihtiyar kadına karısı için mümkün olan her şeyin yapılmasını buyurdu. Çıkıp gitti sonra da. İhtiyar genç kadını gördüğü andan beri takındığı tavrı değiştirmişti. Onu biraz sulandırılmış şarap içmeye zorladı. Mutsuz kadın biraz da ihtiyarın istediği olsun diye birkaç yudum içti ve kendisini gecenin geri kalan kısmında yalnız bırakmasını rica etti. Acılarıyla baş başa kaldı. Benim sevgili Goem, biliyor musun sana yaptığım hayınlığın cezasını Tanrı bana kendi elleriyle veriyor. İyice mahvoldum ben. Çok uzaklarda, ıssızlarda, yalnızca evrenin gözleri önündeyim, yittim. Öyle ki dolup taşan acılarımı sana bildirmem de olanaksız. Hem böyle bir olanaksızlık olmasa da sana çektirdiklerimden sonra yazmak cesaretini gösterebilir miydim? Merhametine layık mıyım? Ya siz babacığım, siz saygıdeğer anneciğim. Görkemle, zenginlikle büyülenmişken sizin gözyaşlarınız göğsümü ıslatmıştı. Bense soğuk durmuştum o gözyaşlarına. Siz nasıl öğreneceksiniz şimdi şu kötü yazgımı? Büyük Tanrım, kaç yıl, kaç yaşıma kadar kendimi bu canavarlarla diri diri aynı mezarda gömülü göreceğim. Bu müthiş cezanın işkencesini kaç yıl çekeceğim? Ey cani, beni nasıl da aldattın, nasıl da saptırdın? Sabahleyin Franlo yola çıkmak için kalkmasını ricaya geldiğinde Matmazel Faxolange, yine Matmazel Faxolange diyelim çünkü kadınlık adından artık tiksiniyoruz, sanrılar içindeydi. Uyusaydı belki ama uyuyamamıştı. Kalktı, giyindi, gemiye bindiler. Matmazel Faxolange yüzündeki acı çizgilerini gizleyen bir başlık giymişti başına. Bununla canavara karşı gözyaşlarını da gizlemiş oluyordu. Gemide bazı otlar ve yapraklar üst üste konularak onun rahatça dinlenebileceği ufak bir yer hazırlanmıştı. Ve Franlo, ona Franlo diyeceğiz çünkü kişiliğinin korkunçluğunu bu adla buluyor. Karısının biraz sessizliğe gereksinimi olduğunu bildiğinden onu yalnız bıraktı. Canilerin ruhlarında da bazı namus çizgileri vardır. Erdem'in insanların gözünde en bozulmuş kimseler bile hayatlarında bir erdem gösterisinde bulunmak için binlerce fırsat ararlar. Genç kadın ne de olsa kendi sağlığı için bir dikkat gösterildiğini seziyordu. Bu da onu biraz rahatlatıyordu. Yavaş yavaş anlıyordu ki kendi durumunda kocasının işlerini görmekten başka şeyler pek olmayacak. Bakalım neler göreceğiz diye düşüncelere daldı. Tekne Franlo'nun çetesinden adamların yönetimindeydi. Kim bilir neler konuşuyorlardı bu adamlar kendi aralarında. Kahramanımız iyiden iyiye acılarına gömülmüş olduğu için tek sözcük duyamıyordu. Aynı akşam Vivare dağlarının eteğinde Rhône'un batı kıyılarında kurulmuş Tournon kenti dolaylarına geldiler. Şef de çevresindekiler de Geceyi bir gün önceki gibi o dolaylarda yerini kendilerinden başka kimsenin bilemeyeceği karanlık bir meyhanede geçirdiler. Ertesi sabah Franlo'ya bir at getirildi. Franlo karısıyla birlikte bindi ata. İki melez bagajları yüklediler. Dört silahlı adam da yanlarında yine yola düzüldüler. Dar patikalardan geçerek, dağlar aşarak Franlo'nun ülkesine girildi. Yolcularımız ikinci gün geç vakitte her yanı yüksek kayalarla çevrili, yaklaşık yarım fersah genişliğinde ve tek girişi Franlo'nun izlediği patikadan ibaret dar ufak bir düzlüğe geldiler. Patikanın ucundaki dar boğaz 10 caninin nöbet tuttuğu bir karakoldu. Bunlar haftada 3 kez değişiyor ve gece gündüz ortalığı gözlüyorlardı. Düzlükte 100 kadar kulübenin meydana getirdiği sevimsiz bir kasaba vardı. Yalnız bu evciklerden birinin oldukça temiz bir görünümü olduğu hemen ayırt ediliyordu. İki katlı, dört yanı yüksek duvarlarla çevrili bir yapı, şefin sarayı. Matmazel Faksolange'ın evi burası olacaktı. Burası aynı zamanda üstünde mağazalar, silahlar ve tutsaklar bulunan alanın en yüksek yeriydi. Derin ve sağlam tonozlu iki yeraltı yolu bu işler için kullanılmaktaydı. Dehlizlerin üstünde yan yana üç küçük bölüm yapılmıştı. Bir mutfak, bir oda, ufak bir salon, üstteki oldukça rahat küçük daire de şefin karısına aitti. Bitişik bölme ise hazine dairesi olarak kullanılıyordu. Evin bütün işlerini güçlü kuvvetli köylü bir uşakla mutfakta çalışan bir kız yürütüyordu. Öbür hiçbir evde yoktu bunlar. Yorgunluktan ve kederden bitkin düşen Matmazel Faksolange ilk akşam hiçbir şeye dikkat edememiş, hemen kendine gösterilen yatağa uzanmıştı. Karnını tıka basa doyurduğundan ertesi sabaha kadar süren deliksiz bir uyku çekecekti. Bir ara şef onun dairesine uğradı. "İşte nihayet kendi evinizdesiniz madam," dedi. "Tabii burası size vaat ettiğim üç güzel yerden ve hayalini kurmuş olduğunuz Amerika'daki mülklerden oldukça farklı. Ancak kısa bir süredir yaptığım bu işte uzun zaman kalmayacağımı düşünerek avunabilirsiniz. Şu bitişikteki bölmede sizin çeyizinizi de hesaba katarsak aşağı yukarı 2 milyonluk bir servet var. Bunu 4 milyona çıkarır çıkarmaz İrlanda'ya geçeceğiz. Oraya yerleşip krallar gibi yaşayacağız sizinle." "Ama monsieur," dedi Matmazel Faksolange her zamanki gözyaşı selleri içinde. "Sanıyor musunuz ki Tanrı sizin o güne kadar rahat yaşamanıza izin verecek?" "Aa, bu çeşit şeyleri önceden kestiremeyiz. Atasözü ne diyor? Yapraktan korkan ormanda gezintiye çıkmamalıdır. Her yerde insanlar ölü ölü veriyorlar. Şu anda burada giyotinin tehdidi altındaysam, yarın başka bir yerde de bir kılıç saplanabilir böğrüme. Dünyada hiçbir durum yoktur ki kendi tehlikelerini de yedeğinde taşımasın. Akıllı bir adam için önemli olan yararları birbirleriyle karşılaştırmak ve oradan bir sonuç çıkarmaktır. Yoksa tepemizde bekleyen ölüm, biz insanların dünyada en az kafa yorduğumuz konulardan biri. Peki ama onur diyeceksiniz. İnsanların ön yargıları onu bende çok önceden silmiş bulunuyordu. Yıkılmıştım. Artık bir onurum olamazdı zaten. Deliye tıktılar beni, bir cani olarak yaftaladılar. Şimdi insanların haklarıyla oynamak daha iyi geliyor bana. Zincirler altında kuşkulanılan biri olmaktansa kendini sapına kadar özgür hissetmek daha iyi değil mi? Suçsuz olduğu halde toplumda daha aşağılara düşürülen bir adamın sonunda suçlu olmasına şaşmamalısınız. Bizi bir durumdan ötekine geçerken hep bir yüz karası bekleyecekse elbette suçlu olmayı zincirlere yeğe tutacağız. Ey yasa koyucular! Suçların sayısını azaltmak istiyorsanız yüzlere daha az kara sürmelisiniz. Kendine onurdan bir tanrı yaratmayı bilen bir ulus, insanları yönetmek için böylesi güzel bir düşün kutsal frenini elinde tuttuğundan bütün giyotinlerini yıkabilir. "Ama monsieur," diye sözünü kesti Matmazel Faksolange, "bununla birlikte Paris'teyken sizde onurlu bir adamın bütün özellikleri, bütün görünümleri yok muydu?" O sırada sizi elde etmeyi aklıma koyduğumdan öyle görünmek gerekiyordu. İstediğimi elde ettim, maskem de düştü. Bu çeşit söylevler ve davranışlar mutsuz kadında dehşet duyguları uyandırıyordu. Ancak bu konularda kendi fikirlerini, çözüm yollarını açıklamamakta kararlı olduğundan kocasıyla hiçbir tartışmaya girmiyordu. Hatta çoğunca onun söylediklerini benimsemiş gibi görünüyordu. Franlo onun gittikçe rahatladığını görünce çevreyi gezip görmesini öğütledi. Faksölanş kabul etti. Kasabayı dolaştı. Topu topu 40 kadar adam vardı ortalıkta. Gerisi iş peşindeydi. O dip bölüm boğazı savunarak karakola katkıda bulunuyordu. Madame Franlo dolaştığı her yerde en büyük saygı gösterisi ve ilgiyle karşılandı. Ortalıkta oldukça genç ve güzel 7-8 kadın vardı. Ama bunların davranışları ve havaları ona öyle yabancı, öyle uzak geliyordu ki yine de onlara iyi davrandı. Yemek zamanı gelmişti. Şef karısıyla birlikte masanın başına oturdu. Vaksölenj'in hiç iştahı yoktu. Yol yorgunluğunu ileri sürerek özür diledi. Franlo üstelemedi. Yemekten sonra karısına işler konusunda bilgi vereceğini söyledi. Tam zamanıydı. Çünkü kendisi de belki yarın bir vurgun seferine çıkmak zorunda kalabilirdi. ''Bakın madam'' dedi karısına, ''buradan kime olursa olsun mektup yollamanızın imkansız olduğunu hatırlatmaya gerek bile görmüyorum. Zaten önlemler alınmış bulunuyor. Bir kere bu konuda herhangi bir araç edinmeniz kesinlikle yasaklanmıştır. Ne kağıt ne kalem. Benim dikkatimden kaçan bir şey yapsanız da adamlarımdan hiçbiri mektuplarınızı götürmez, hem denemeye kalkışırsanız cezasını çok pahalı ödersiniz.'' Elbet sizi çok seviyorum madam. Ama bizim yolumuzdaki insanlarda duygu her zaman ödevden sonra gelir. Kim bilir bizim durumumuzu başkalarınınkine üstün kılan da budur. Aşk başkalarına belki her şeyi unutturur. Bizde öyle olmuyor, hatta tam karşıtı oluyor. Durumumuzu ihmal ettirecek tek kadın yoktur bizim için. Hayatımız tam bir güvenliliği gerektirir. Hem sonra siz benim ikinci karımsınız. Ne dediniz? Anlayamadım monsieur. Evet madam, siz ikinci karımsınız. Sizden önceki bir yerlere mektup yazmaya kalkıştı. Ama karaladığı sözcükler kanıyla silindi sonra. Bu feci olayın zavallı Faksölanj'da uyandırdığı dehşeti düşünün. Ancak yine de kendini tutmasını bildi, verilen buyrukların dışına çıkmak için hiçbir istek beslemediğini söyledi. Söyleyeceklerim bu kadar değil diye sözünü sürdürdü canavar herif. Ben yokken sizin buyruklarınız geçerli olacak burada. Gerçi aramızda iyi niyete dayanan bir ilgi var. Düşünün ki çıkarlarımız söz konusu olduğunda adamlarımdan çok sizinle gururlanacağım. Ben tutsakları yolladığım zaman onları kendi elinizle soyacak ve boğazlanmalarını emredeceksiniz. Ben mi? Diye haykırdı Mademoiselle Faksölanj. Ben mi elimi suçsuzların kanına bulayacağım? Yalvarırım monsieur. Böyle bir şeye zorlayacağınıza kanımı akıtın daha iyi. İlk keresinde göstereceğiniz zayıf tutumu bağışlıyorum diye karşılık verdi Franlo. Yine de böyle bir özenden sizi uzak tutabilmem mümkün değil madam. Bundan kaçınarak biz hepimiz mahvolalım mı istiyorsunuz yoksa? Hayır ama arkadaşlarınız pekala yapabilirler bu görevi. Onlar da yapacaklar madam, onlar da yapacaklar. Ama mektuplarımı yalnız siz açacağınıza göre, tutsakların önce soyulup sonra da öldürülmeleri sizin vereceğiniz buyruğun sonucu olacak. Sizin buyruklarınız benimkileri yansıtacak. Kuşkusuz öldürme işlemini adamlarım yerine getirecekler. Ama bu iş sizin benim buyruklarımı onlara iletmenizle gerçekleşecek. Ne olur monsieur, beni bağışlayın. İmkansız bu madam. Hiç değilse bu alçakça kıyımda ben hazır bulunmak zorunda olmayayım. Olmaz. Hem soygun yapılırken sizin yönetici olarak mutlaka hazır bulunmanız gerekir. Tutsakları depolarımıza doldurursunuz. Hadi bir seferlik deminki isteğinizi kabul ettim. Tutsaklarla birlikte güvendiğim bir adam gönderirim. Bu sefer işi sizin yerinize o başarır. Ama tabii yalnız bir kez olmak üzere. Bu konuda kendinize eğitmelisiniz. Yapılmayacak hiçbir şey yoktur madam. Her şey alışkanlığa bağlı. Romalı kadınları aklınıza getirin. Gladyatörlerin başları ayaklarının altına düştüğü zaman onların kılları kıpırdıyor muydu? Hatta onların kibar kibar can vermelerini isteyecek kadar vahşet duygularını ileri götürmüyorlar mıydı? Şimdi aşağıda ölüm anını beklemekten başka işleri olmayan 8 tutsak var. Sizi görevinize alıştırmak için onları boğazlatmaya gidiyorum. Göreceğiniz sahne sizinle böylesi korkunç durumlar arasında içten bir bağ, bir yakınlık yaratacak ve 15 gün içinde aynı işin başında kendinizi bulduğunuz zaman fazla zorluk çekmeyeceksiniz. Mademoiselle Faxelange bu dehşet verici sahneyi görmemek için başka özür bulamamıştı. Ne kadar yalvardıysa para etmedi. Franlo, onun bu ilk tanıklığından büyük yararlar umuyordu. Karısı görevlerinin bir kısmını kapsayan bu işe şimdiden alışmalıydı. 6 tutsak sürüklenerek getirildiler. Franlo onları zavallı karısının önünde hiç acıma duymadan boğazladı. Mademoiselle Faxelange bayılmıştı. Kaldırıp yatağına götürdüler. Ayılınca düşüncelerini yokladı bir. Kendi güvenliği güç uyandırmıştı içinde. Anlıyordu ki kocasının buyruklarını harfi harfine yerine getirmeye mecbur olunca doğrudan doğruya kendisi suç işlemiş olmayacaktı. Kendisi bir emir kuluydu, bir organdı nihayet. Hem sonra böylelikle birçok yabancı, birçok tutsak tanıyacaktı. Belki onlarla birlikte kaçmanın yollarını da düşünebilirdi, kim bilir. Bu yüzden ertesi gün barbar kocasına yeni görevinden çok hoşnut olduğunu söyledi. Franlo o geceyi karısının yatağında geçirdi. Paris'ten ayrılalı beri Mademoiselle Faxelange'ın psikolojik durumundan ötürü birlikte oldukları ilk geceydi bu. Ertesi sabahta baskınlar, talanlar, insan avları için oradan ayrıldı. Giderken Mademoiselle Faxelange bir köşeye çekmiş, bazı açıklamalarda bulunmuştu. Kendisi yokken gereği gibi davranırsa bu kanlı işlerden çok daha çabuk sıyrılacaktı. Hiç değilse hayatlarının son 30 yılını büyük kentlerde rahat ve huzur içinde geçireceklerdi. Mademoiselle Faxelange bu hırsızlar haydutlar arasında ne kadar yalnız kalmıştı, kaygı içindeydi. Eyvah diyordu kendi kendine. Ya yanılıp da bu canilerin hoşlarına gitmeyecek bir hareket yaparsam? Ya şimdi şeflerin evlerini yağma edip beni öldürüp kaçmak isterlerse? Tanrım, benim mutluluğum bu mu olacaktı? Yalnız dehşetle, korkuyla lekelenmiş bir hayat mıydı beni bekleyen? Ancak yavaş yavaş aşırı mutsuzluğun etkisiyle bu genç ve taze ruhta bir umut ışığı da parlamaya başlamıştı. İçinde bulunduğu durumun en iyi bir çözüm yoluna varması gereğine inandı. Bunu sağlamak için her türlü çabayı gösterecekti. Kalktı, bütün nöbetçileri kontrol etti, kim ne yapıyor, kim nerede, hepsine baktı. Kulübeleri bir bir dolaştı, bazı buyruklar vermeyi denedi. Her tarafta kendisine aşırı bir saygı ve bağlılıkla karşıladıklarını gördü. Kadınlar onu yokladılar, onları gerektiği gibi kabul etti. Kendisi gibi aldatılmış, kaçırılmış olan bazılarının serüvenlerini dinledi. Bunlar hiç kuşkusuz önceleri onurlu, namuslu olup da sonradan suç ve yalnızlık dolayısıyla aşağılanmış kimselerdi. Şimdi de evlendikleri adamlar gibi birer canavar kesilmişlerdi. Tanrım diyordu bahtsız kadın. Bu derece hayvanlaşabilir, duygularını yitirebilir mi insan? Bir gün ben de mi bu zavallılar gibi olacağım? Odasına kapanıyor, ağlıyor, acıklı yazgısını düşünüyordu. Körü körüne bir güvenle uçuruma düştüğü için kendini bağışlayamıyordu. Tabii bu arada kanlı gözyaşları arasında sevgili Goes'ini de anımsıyordu. Böylece 8 gün geçti. 9. gün 12 kişilik bir birlik geldi kasabaya. 4 tutsak getirmişlerdi, kocasından da bir mektup. Mektubu açarken ürperdi. Acaba ne yazılıydı içinde? Bir ara bu zavallıları öldürtmektense kendi hayatıma mı son versem diye düşündü. Tutsakların 4'ü de genç adamlardı. Yüzlerinden okumuş ve soylu kişiler oldukları hemen okunuyordu.